Ayrım 24, Baba, Mario Puzo, sayfa 279. Sonny Corleone geceyi Lucy Mancini ile geçirmişti, şimdi eve dönüyordu. İkisi önünde, ikisi de arkasında olan dört muhafızla yolculuk ediyordu. Yanına muhafız almayı gerekli bulmamıştı, çünkü önden yapılacak saldırıları karşılayabileceğine emindi. İki muhafız kendi arabalarıyla geliyorlardı. Evleri de Lucy'ninkinin iki yanındaydı. Pek sık olmamak şartıyla Lucy'nin ziyaretine gitmesinde bir sakınca yoktu. Eve dönerken kardeşi Connie'ye uğrayıp onu Long Beach'e götürmeyi düşünmüştü. Carlo'nun bugün işe gideceğini, orospu çocuğunun Connie'ye bir araba olsun çağırtmayacağını biliyordu. İki muhafızın apartmana girmesini bekledi, sonra peşlerinden yürüdü. Arkadan gelen otomobilin arabasına yanaştığını, içinden çıkan iki adamın yolu ve çevreyi göz hapsine aldıklarını gördü. Kendisi de gözlerini dört açmıştı. Milyonda bir ihtimal de olsa karşı taraf kente indiğini haber alabilirdi. Ama Sonny daima dikkatli davranıyordu. Bunu 1930 yıllarındaki savaşta öğrenmişti. Sonny asansöre asla binmezdi. Asansörler ölüm tuzağıydı. Connie'nin dairesine çıkan 8 katı hızla tırmandı, kapıyı vurdu. Carlo'nun arabasıyla gittiğini görmüştü. O halde Connie evde yalnızdı. Kapıyı açan olmadı. Tekrar vurdu Sonny. Sonra kardeşinin titrek, ürkek, "Kim o?" diyen sesini işitti. Connie'nin sesindeki ürkeklik Sonny'yi dondurdu sanki. Kız kardeşi atılgan, kendine güvenen, ailedeki herkes gibi cesur bir insandı. Ne olmuştu acaba? "Benim Sonny," dedi. İçeriden sürgünün çekildiğini duydu, sonra kapı açıldı. Connie kollarındaydı şimdi, hıçkıra hıçkıra ağlıyordu. Sonny öyle şaşırmıştı ki kıpırdamadan duruyordu. Neden sonra kız kardeşini kendinden uzaklaştırdı, yüzüne baktı. Şiş suratını gördü, olanları anladı. Merdivenlerden inmek, Carlo'nun peşinden gitmek için Connie'den uzaklaştı. İçinde dalga dalga kabaran öfkeyle yüzü karmakarışık olmuştu. Connie ağabeyinin öfkesini görünce ona sarıldı, bırakmıyor, eve girmesini istiyordu. Şimdi Connie korku gözyaşları döküyordu. Ağabeyinin öfkesini bilir, ondan çekinirdi. Bu nedenle Sonny'ye hiç kocasından yakınmamıştı. Sonny onu dairesine sokmayı başardı. "Suç benim," dedi Connie, "kavgaya ben başladım. Ona vurmak isteyince o da bana vurdu. Niyeti sert vurmak değildi pek, kavgayı ben çıkardım." Sonny'nin yuvarlak yüzü şimdi duygularını belli etmiyordu. "Bugün ihtiyarı görmeye gidecek misin?" diye sordu. Connie cevap vermeyince ekledi, "Gideceğini düşünerek seni almaya gelmiştim. Şehirdeydim bugün." Connie başını salladı. "Beni böyle görmelerini istemem, gelecek hafta gelirim." "Peki," dedi Sonny, mutfaktaki telefona gitti, bir numara çevirdi. "Doktor çağırıyorum," dedi, "gelip sana bir baksın, yaralarını tedavi etsin. Bu durumda çok dikkatli olman gerek. Çocuğu doğurmana daha kaç hafta var?" "İki ay," dedi Connie. "Sonny, rica ederim bir şey yapma, yalvarırım yapma." Sonny güldü, "Kaygılanma, daha doğmazdan önce çocuğunu yetim bırakmam," derken yüzünde zalimce bir anlam vardı. Connie'nin yaralı olmayan yanağından hafifçe öptükten sonra daireden çıktı. 112. caddede Carlo Rizzi'nin müşterek bahis kabul ettiği şekerci dükkanının önünde iki sıra araba duruyordu. Dükkanın önündeki kaldırımda babalar pazar gezintisine çıkardıkları çocuklarıyla top oynuyor, pazar günkü yarışlar üzerine bahse tutuşuyorlardı. Carlo Rizzi'nin geldiğini görünce top oynamayı bıraktılar, gürültü etmemeleri için çocuklarına dondurma aldılar. Sonra da gazetelerin spor sayfalarını incelemeye koyularak beyzbol maçlarının sonuçlarına baktılar. Carlo dükkanının arkasındaki odaya geçti. Sally Rags adlı ufak tefek ve Coach diye çağrılan güçlü kuvvetli iki yazıcısı çalışmanın başlaması için hazır bekliyorlardı. Büyük çizgili defterleri bahisleri yazmak için önlerindeydi. Tahta bir sehpa üzerinde tebeşirle 16 büyük beyzbol takımının adlarının yazılı olduğu bir kara tahta duruyordu. Hangi takımların hangilerine karşı oynayacağı işaretlenmişti. Her iki takımın önünde de sonuçların yazılacağı büyük birer kare çizilmişti. Carlo Coach'a sordu, "Bugün gizli telefondan haber alındı mı?" Coach başını salladı. "Gizlice haber almak için takılan telefondan hala bir haber gelmedi." Carlo duvardaki telefona gitti, bir numara çevirdi. Önündeki kağıda beyzbol maçlarında kazanma ihtimali olan takımları yazarken coach ile Sally seslerini çıkarmadan bakıyorlardı. Carlo telefonu kapatıp kara tahtadaki karelerin içine her maçla ilgili tahminleri yazarken de öylece durdular. Carlo'nun haberi yoktu ama iki yardımcısı gereken emri almış, Carlo'nun çalışmasını yakından izliyorlardı. İşe başladı. İlk hafta Carlo tahtadaki tahminlerin yerini karıştırarak bir hata yapmış, bütün kumarbazların en büyük rüyası olan bir durum yaratmıştı. Böylece onun acentasında tahminlere katılan bir kişi, daha sonra aynı takıma karşı doğru tahminleri yazan başka bir acentaya da oynuyor, sonunda kumarbaz asla kaybetmiyor. Kaybeden yalnız Carlo oluyordu. Bu hata bir hafta içinde $6,000 zarara yol açmış, Don Corleone damadı hakkında kararı vermişti. Carlo'nun bütün çalışmaları bir bir kontrol edilecekti. Normal olarak Corleone ailesinin yüksek kademedeki kişileri böyle bir işle ilgili ayrıntılarla ilgilenmezlerdi. Onlara gelinceye kadar en azından 5 tampon vardı. Ama acenta damadın kabiliyetini denemek için kullanılan bir araç olduğundan çalışmaları Hagen'ın yakından izlemesi istenmişti. Kendisine her gün bir rapor yollanıyordu. Şimdi tahminler kara tahtaya yazıldığından kumarbazlar şekerci dükkanının gerisindeki odaya doluşarak gazetelerinde kazanma ihtimali olan takımların karşısını işaretliyorlardı. Kara tahtayı inceleyenlerden bazıları çocuklarının ellerinden tutmuşlardı. Tahminleri iyi hesaplanmış olan bir adam elinden tuttuğu küçük kızına baktı. "Bugün hangisi hoşuna gidiyor?" diye sordu. "Giants mı, Pirates mı?" Bu renkli adlar karşısında kendinden geçen küçük kız, "Giants, Pirates'tan daha mı güçlüdür?" diye sordu. Baba kahkahalarla güldü. Çok geçmeden iki yazıcının önünde uzun bir kuyruk meydana geldi. Yazıcılardan biri defterinin sayfalarını bitirince bunu aldı, içine topladı, parayı sararak Carlo'ya uzattı. Carlo odanın arka kapısından çıktı, birkaç basamak tırmanarak şekerci dükkanı sahibinin ailesinin oturduğu eve girdi. Parayı perdelerden birinin arkasına gizlenen kasaya koydu, sonra yine aşağıya indi. Pazar maçlarının hiçbiri öğleden sonra saat 2'den önce başlamazdı. Bu konuda sert yasalar konmuştu. Onun için bahse tutuşan ilk kalabalıktan sonra bahis kağıtlarını verip ailelerini plaja götürmek için acele eden erkekler de dağılınca yakınlarını pazar günlerini sıcak apartman katlarında geçirmeye mahkum eden zorbalar ve bekar kumarbazlar geldi. Bekar oyuncular büyük kumarbazlardı. Hem çok yüksek oynar hem de saat 4 sıralarında tekrar gelerek iki takım arasında birbiri peşi sıra oynanan ikinci maçlar için de bahse tutuşurlardı. Carlo'nun pazar günlerini dolduran hatta fazla mesai yapmasını zorunlu kılanlar bu kumarbazlardı. Bazı evli erkekler plajlardan telefon ederek sonuçları öğrenmeye, kayıplarını telafi etmeye çalışırlardı. Saat 1:30 sıralarında iş hafifledi. Carlo ile Sally Rex dinlenmek, temiz hava alabilmek için şekerci dükkanının önündeki tahta sıraya oturdular. Çocukların top oyununu seyrettiler. Bir polis arabası geçti. Aldırış etmediler. Acenta çok iyi korunuyor, polislere gerekli yardım yapılıyordu. Baskın için emrin üst kademelerden gelmesi gerekirdi. O zaman bile onları uyarabilmek için bol bol zaman olurdu. Koç da dışarı çıktı, gelip yanlarına oturdu. Bir süre kadınlar beyzbol üzerine dedikodu ettiler. Carlo gülerek evde kimin hakim olduğunu öğretmek için karımı bugün dövmek zorunda kaldım dedi. Koç ilgisiz bir sesle hamileliği bir hayli ilerledi değil mi diye sordu. Evet, yüzüne vurdum birkaç kere dedi Carlo, canını yakmadım. Bir an düşündü. Bana emirler verebileceğini sanıyor, ben böyle şeylere gelemem. Hala avare avare dolaşan bir iki kumarbaz vardı. Beyzboldan söz ediyor, tartışıyorlardı. Birden sokakta top oynayan çocuklar çil yavrusu gibi dört bir yana kaçıştılar. Bir araba bütün hızıyla sokağa girdi, dükkanın önünde durdu. Öyle sert fren yapmıştı ki lastiklerden keskin sesler çıktı. Şoför yerinden bir adam top gibi dışarı fırladı. Çok telaşlı ve çabuk davranıyordu, herkes sanki donup kalmıştı. Adam Sonny Corleone'den başkası değildi. Yuvarlak Cupid'inkine benzeyen kıvrık dudaklı yüzü öfkeden çirkin bir maske halini almıştı. Belki bir saniyeden de kısa süre içinde dükkanın önüne vardı. Carlo Rizzi'yi gırtlağından yakaladı. Onu diğerlerinin yanından çekti, sokağa sürüklemeye çalıştı. Ama Carlo Rizzi güçlü ve adaleli kollarıyla kapının demirlerine sarılmıştı. Başını ve yüzünü omuzlarının boşluğuna saklamaya çalışarak kıvrılıp büküldü. Gömleği Sonny'nin elinde parçalandı. Bundan sonrası insanın içini bulandıracak gibiydi. Sonny sakınmaya çalışan Carlo'ya yumruklarını indiriyor, boğuk öfkeden kısıklaşan bir sesle lanetler savuruyordu. Güçlü kuvvetli bir erkek olmasına rağmen Carlo karşı koymuyor, ne yalvarıyor ne de itiraz ediyordu. Coach ile Sally'nin araya girmeye cesaretleri yoktu. Sonny'nin eniştesini öldürmeyi düşündüğünü sanıyor, onun kaderini paylaşmak istemiyorlardı. Top oynayan çocuklar oyunlarını bozan şoföre çatmak için toplanmışlardı. Ama şimdi dehşetle olayı izliyorlardı. Hepsi de sert, korkusuz çocuklardı. Ama Sonny'nin öfkesi onları da etkilemiş, sus pus olmuşlardı. O sıra Sonny'nin arabasının arkasına bir başkası yanaştı. Sonny'nin iki muhafızı dışarı fırladılar. Olanları görünce araya girmeye onlar da cesaret edemediler. Carlo'ya yardım etmek aptallığında bulunabilecek birinin çıkması ihtimaline karşı hazır durdular. Görüntüyü mide bulandırıcı bir hale sokan şey Carlo'nun teslimiyetiydi. Ama hayatını kurtaran da belki bu tutumu oldu. Elleriyle demire tutunmuştu. Bu yüzden Sonny onu sürükleyip sokağa çıkaramıyordu. Sonny ile eşit güçte olmasına rağmen Carlo karşı koymaya yanaşmıyordu. Sonny'nin öfkesi hafifleyinceye kadar yumrukların başına ve boynuna inmesine karşı koymadı. Sonny ona bir baktı sonra namussuz herif dedi. Bir daha kardeşime dokunmaya kalkışırsan seni öldürürüm. Bu sözler havadaki gerginliği yumuşattı. Sonny adamı öldürmeye niyetli olsaydı bu sözleri söylemezdi tabii. Carlo Sonny'ye bakmaktan kaçınıyordu. Başını önüne eğmiş, elleri kolları demire sarılmıştı. Araba gürleyerek uzaklaşıncaya, Coach'un babacan sesinin garip bir şekilde ''Haydi bakalım Carlo, dükkana gir, ortadan kaybolalım'' dediğini işitinceye kadar öylece durdu. Ancak o zaman Carlo doğrulmak cesaretini kendinde buldu. Ellerini kollarını demirden çekti. Doğrulunca çocukların kendisini gözlerinin önünde küçülen, beş paralık olan birine baktıkları gibi süzdüklerini gördü. Bir parça başı dönüyordu ama bu bütün benliğini kaplayan korkudan ötürüydü. Ağır yumrukların sağanak halinde inmesine rağmen fazla yaralanmamıştı. Coach'un kolundan tutup kendisini dükkanın arkasındaki odaya sokmasına, kanamamasına rağmen yer yer şişmiş olan yüzüne buz koymasına izin verdi. Şimdi korkusu geçmişti. Ama karşılaştığı küçültücü davranış midesini bulandırıyordu, kusmak zorunda kaldı. Coach Carlo'nun başını lavabonun içine soktu. Sarhoşmuş gibi düşmesine engel olmak istiyordu. Sonra onu yukarı çıkardı. Yatak odalarından birindeki yatağa yatırdı. Carlo, Sally Rex'in ortadan kaybolduğunu fark etmedi. Sally Rex, 3. bulvara yürümüş olanları bildirmek için Rocco Lampone'ye telefon etmişti. Rocco haberi soğukkanlılıkla karşıladı. Capo Regimes'i olan Clemenza'yı aradı. Peter Clemenza öfkeyle homurdandı. ''Hey tanrım'' dedi, ''o baş belası Sonny'nin öfkesi yok mu?'' Ama bunu söylerken Rocco Lampone duymasın diye telefonu kapamıştı. Clemenza Long Beach'teki eve telefon edip Hagan'ı buldu. Hagan bir süre cevap vermedi. Sonra adamlarından ve arabalardan bir kısmını derhal Long Beach yoluna yolla dedi. ''Belki de dostlarımızdan bazıları Sonny'nin şehirde olduğunu haber almışlardır, hiç belli olmaz.'' Clemenza kuşkuyla yola adam çıkarıncaya kadar Sonny eve dönmüş olur dedi. Tattaglia ailesi içinde durum aynı. Biliyorum dedi Hagan sabırla ama olağanüstü bir şey çıkar Sonny durdurabilir. Elinden geleni yap Peter. Clemenza istemeye istemeye Rocco Lampone'ye telefon etti. Long Beach yoluna birkaç adam ve araba yollamasını söyledi. Kendisi sevgili Cadillac'ına atladı, evinde yatıp kalkan üç muhafızıyla birlikte Atlantic Beach köprüsünden Long Beach'in yolunu tuttu. Carlo'nun dükkanının çevresinde dolaşan Tattaglia ailesinin adamlarından biri çeteyle bağlantıyı kurdu. Oysa Tattaglia ailesi savaşa hazır değildi. Haberin Capo Regime'ye ulaşabilmesi için bütün emniyet tamponlarından geçmesi gerekiyordu. O zamana kadar Sony sağ salim evine varmış, babasının öfkesiyle karşılaşmaya hazırlanıyordu. 17. Bölüm. Corleone ailesiyle diğer 5 aile arasındaki 1947 savaşı iki taraf içinde bir hayli pahalıya mal oldu. Komiser McCluskey'nin katilinin bulunması için polisin yaptığı baskı da buna eklenince durum iyiden iyiye karıştı. Polisteki sorumlu memurların kumar ve benzeri oyunları koruyan siyasi gücü hiçe saydıkları pek az görülmüştü. Oysa bu meselede politikacılar, subayları emirlere itaatsizlik eden çapulcu, saldırgan bir ordunun kurmay heyeti kadar çaresizdiler. Corleone ailesi taraftarlarının yokluğundan düşmanları kadar zarar görmedi. Tabii Corleone çetesinin gelirinin büyük bir bölümü kumarhanelerden geliyordu. Özellikle müşterek bahis oynatan dükkanlarla kumarhanelerin sayısı üzerinde ağır darbeler yediler. Çalışmalarını sürdüren müşterek bahisçiler toplanarak karakollara götürüldü. Defterleri dürülmezden önce de hafifçe okşandılar. Hatta bankaların bazılarının yeri tespit edilip baskınlar yapıldı, ağır kayıplara uğrandı. Kendi çaplarında güçlü kişiler olan bankacılar kapo rejimelere başvurdular. Kapo rejimeler de konuyu aile meclisine getirdiler ama yapılacak hiçbir şey yoktu. Bankacılara işi bırakmaları söylendi. Yörenin bağımsız iş gören zencilerine Harlem'deki çalışma alanları bırakıldı. En zengin bölgeydi burası. Bu zenciler öyle dağınık çalıştılar ki polis onları ele geçirmekte bir hayli güçlük çekti. Komiser McCluskey'nin ölümünden sonra bazı gazeteler onun Solozzo ile ilişkisi olduğunu yazdılar. McCluskey'nin ölümünden kısa bir süre önce ondan büyük paralar aldığını ispatlayan yazılar yayınladılar. Bu hikayeleri Hagen veriyordu onlara, gerekli bilgileri de. Polis bu hikayeleri kabullenmek ya da yalanlamaktan kaçındı ama yazılar da etkisini gösterdi. Polis, muhbirleriyle gangsterlerden araç alan memurlar yoluyla McCluskey'nin dolandırıcı olduğunu öğrendi. Yalnız para yahut rüşvet almakla kalmamıştı, bunu polislerin çoğu yapardı. McCluskey paranın en pisini almıştı. Cinayet ve uyuşturucu madde kaçakçılığını örtbas etmek için. Polis ahlakına göre bağışlanılamayacak bir davranıştı bu. Hagen polisin yasalara ve düzene masum bir şekilde inandığını anlamıştı. Hem de bunlara hizmet ettiği halktan çok daha fazla inanıyordu. Yasa ve düzen ne de olsa polisin gücünü, her insan kadar kutsal tuttuğu kişisel gücünü aldığı sihirli değnekti. Yine de hizmet ettiği halka karşı için için kaynayan bir öfkesi vardı. İnsanlar polisin hem kurbanı hem de korumakla sorumlu olduğu çocuklarıydı. Korunması gereken kişiler olarak nankör, küfürbaz ve şımarıktılar. Birer kurban olarak da kaypak, tehlikeli ve kötülüklerle doluydular. Biri polisin pençesine düşer düşmez toplum aracı suçlunun lehine işlemeye başlıyor, polisi ödülünden yoksun bırakmaya çalışıyordu. Üstelik politikacılar da polise güçlük çıkarıyorlardı. Yargıçlar en kötü serserilere bile hafif cezalar veriyordu. Eyalet valileri, Amerika Birleşik Devletleri'nin başkanı bile saygıdeğer avukatların durumu yeterince incelemediklerini kabullenerek suçlunun beraatini istiyorlardı. Bir süre sonra da polis Hanya'yı Konya'yı anlıyordu. Bu serserilerin seve seve verdikleri parayı neden almasındı? Paraya herkesten çok ihtiyacı vardı. Çocukları niçin üniversite öğrenimi görmesindi? Niçin karısı daha pahalı dükkanlardan alışveriş etmesindi? Niçin kendisi kış aylarında Florida'ya giderek güneşin tadını çıkarmasındı? Ne de olsa işi uğruna hayatını tehlikeye atıyordu. Şaka değildi bu. Ama polis genellikle pis para kabul etmiyordu. Bir müşterek bahisçiden çalışabilmesi için haraç alıyordu. Yanlış yere park ettiği yahut arabasını çok hızlı kullandığı için para cezası vermekten nefret eden birinden rüşvet alıyordu. Fahişelerin, randevucu kızların çalışmalarına göz yumuyordu bir dereceye kadar. Bunlar insanların doğal günahlarıydı. Ama uyuşturucu madde, silahlı soygunculuk, ırza geçmek, cinayet ve diğer benzeri suçlar için haraç almaktan kaçınıyordu. Çünkü polise göre bunlar otoritesini tehlikeye düşüren, asla onaylanamayacak davranışlardı. Bir polis komiserinin öldürülmesi, bir kralın hayatına kastetmek gibi bir şeydi. Ama McCluskey'nin ünlü bir uyuşturucu madde kaçakçısının yanındayken öldürüldüğü, bir cinayete suç ortaklığı etmek üzere olduğu öğrenilince, polisin intikam almak için duyduğu istek yavaş yavaş söndü. Üstelik hepsinin de ödemeleri gereken ipotek borçları, arabalarının taksitleri, öğrenim yapan çocukları vardı. Polis haraç almadan bütün bu masrafları asla karşılayamazdı. Park yerlerinden aldıkları haraçlar çok azalmıştı. Hatta telaşa kapılan polislerin birçoğu şüphelileri, yani homoseksüelleri, saldırganları ve kavgacıları bile karakola getirip odalara tıkmaya başlamışlardı. Sonunda para üstün geldi, haracı çoğalttılar, gangsterlerin çalışmalarına izin verdiler. Bir kez daha haraç tarifesi hazırlandı. Herkesin aydan aya ne alacağı kararlaştırıldı. Toplum düzeni bir dereceye kadar yeniden kuruldu. 24. Ayrımın sonu. Sayfa 291.